Gelecek Bilim'de hoş geldiniz. Ben psikolog Cevdet Acarsoy. Gelecek Bilim'in hem kurucusu hem de yayıncılarından biriyim efendim. Bugün Burak Çankaya'yı, diğer kurucumuzu görmeyi de bekliyor olabilirsiniz. Gelecek belki de ama Kadının Mahrem Öyküsü serisinde geçen 2 hafta önce ilginç bir davet aldım. Canlı yayından Müjde Gülöce dedi ki kim o Twitch psikoloğu, onu istiyorum. İşte okudum dedi, bağlanma kuramları falan. Şunun dedi bir psikolojisini konuşalım dedi. Libido konusunu konuşacağız ve yanımda çok sevgili Doktor Müjde Gül Karaca var. Hoş geldiniz hocam.
İyi akşamlar, hoş
İyi
bulduk.
akşamlar. Nasılsınız?
Davetime icap ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
Tabii
İcabet,
ki.
pardon.
Her zaman, her zaman.
Libido konusu konuşalım dedim ama libido hani tıbbi perspektiften sadece biyolojiyle konuşulacak bir konu değil. O yüzden istedim.
Evet,
Bir
çok iyi
ruh sağlığı
yaptınız.
konusuyla iştigal eden uzman da o gözle bakarsa. Ben çünkü çok damarıma kanıma işlemiş fizyokratlık yani. Çok biyoloji bakıyorum olaya.
Fizyokratlık çok ilginç bu kelime ilk defa sizden duydum.
Ha.
Genelde biz çok çekeriz. Yani sosyal bilimciler özellikle psikiyatristlerle
Hepsinde var.
bazılarıyla
Bunlar da var.
evet
Okuyorum.
onlar da var. Yani şey onu diyecektim.
Onların
Sizi
içinde
iyi bir
hep geçiyor
örnek
oralarda.
olarak hani gösteriyorum o açıdan. Mesela daha önce biz kimle? Samuray Özdemir'le yapmıştık psikiyatrist. O da öyle. Yani
Samuray Hoca'yı
hani
biliyorum.
biz çünkü yetişirken şeyde gördük açıkçası yani hani işte bir yukarıdan bakmacılık tıp profesyonellerinin işte biyolojik indirgemecilik dediğimiz her şey biyolojiyle açıklamacılık falan bunları da gördüğümüz için böyle iyi örnekleri gördüğünde baş tacı yapıyoruz. O yüzden çok güzel mesela ben yayınlarınızı izliyorum.
Ah.
Psikolojiye geldiği zaman çok güzel yerinde duruyorsunuz. Yani çok söylüyorsunuz ama asla alanınızın dışında hiçbir şekilde ya yani yapsanız yaparsınız da ama yani hiçbir şekilde yapmıyorsunuz. Bu çok hoşuma gidiyor benim bir meslektaşlarım adına da. Teşekkür edeyim o yüzden size.
Ben teşekkür ederim. Takdir edilmesi de bunun çok hoş bir şey çünkü çok sınır konusunda zorlanıyorum. Okuyorum. Nerede benim sınırım? Bir kere okudum, bir daha okuyorum. Çok zorlanıyorum
Oo.
gerçekten bunlar konusunda. Ben bunları arada böyle indirip indirip okuduğum için biraz böyle dağınık görünüyor ama kütüphanem. Şey, ben bu konuyla ilgili bir eğitim alıyorum Cevdet. Biliyor musun? Bahsettim mi bilmiyorum sana.
Yok. Yok
Ben
hocam.
psikodrama eğitimi alıyorum.
Aa süper. Bugün
Temel
hatta
aşamayı da
100. yılı mı
bitirmek,
neymiş?
evet,
Dün
dündü.
pardon. Kutlayalım
Evet,
onu
çok
ya.
güzel bir etkinlik yapıldı. Jacob Levi Morano'nun bize bir mirası, bizde mirası devralıp bizden sonraki nesle, bak biz diyorum artık yani, alana doğru
Tabii ki. Tabii ki
sızdım.
yok yok. Ben kabul ediyorum. Sıkıntı yok hocam. Estağfurullah. Yani onun için dedim deseniz dersiniz diye. Çünkü biliyorum hani
Okuyorum.
okuduğunuzu, ettiğinizi.
O konuyla
Evet.
ilgili yetkin olursam o konuda da şimdi psikodramatist kimliğimle konuşuyorum diyerek konuşabilirim ileride. Şimdi değil.
Ne
Hani şu
kadar
anda
zor değil mi psikodramatist
evet.
olmak? Onu bir tanımlayalım. Şimdi
Ya.
chat'tekiler şey
O ne? O
olacak.
ne?
Nedir
Sen
diye.
tanımla. Biliyor musun sen?
Psikodrama Monroe'nun değil mi? Şey Moreno özür dilerim.
Moreno.
Moreno'nun Monroe başka. Moreno'nun ben de giriş eğitimi almıştım bir
Ha.
hocamızdan ama şey değil hani enstitü falan hani formal eğitim değil. Bir gün bizim şey
Tanıttılar
vardır.
sana. Bir karşılaşma oldu.
Evet Türk psikoloji öğrencileri çalışma grubu vardır. ODTÜ'de
Tüpaç.
kurulmuş işte. Tüp
Ben
3.
oraya da
Tüp 3 gün sızın hocam ne demek
sızmaya
estağfurullah. Tüp 3 gün akademisi vardı 2014'te. Oraya giden seçilenlerden biriydim ben de. Orada işte eğitimlerimizden biri oydu. 3 gün biz psikodramaya giriş eğitimi aldık. Sonra ben şeyin kitabını da okudum. Çeviri bir kitap var psikodrama ile ilgili. Mor bir kitap böyle ince bir kitap. Onu da okudum. Ondan sonra bir şekilde okul falan kaldı. Ama psikodrama bizim kültürümüze müthiş uyan da bir
Tabii.
teknik grup terapisinde. Yani çok güzel olarak. Nedir? Arkadaşlar dramatik şekilde yani grup terapisi gibi düşünün. İnsanlar bir
Anlatılmaz yaşanır.
evet yani bir kişi oluyor. Mesela
Matrix
sen kendin olamıyorsun. Sen kendini başkasını seçiyorsun diye biliyorum. Protagonist diyoruz. İşte atıyorum. Müjde Gülhoca kendini oynayamıyor. Kendini oynayacak birini seçiyor. Onun arkasında duruyor. İşte atıyorum diyor ki babasıyla bir anısı
evet.
var. Babasını oynayacak birini seçiyor. Orada olayı üçüncü şahıstan izleyebilmek
Dur,
mükemmel ve
öyle
çok
öyle şeyler
uygun bize.
söyleme. Vallahi hocalarım duyarsa çok üzülürler.
Yanlış mı? Yanlış mı söylüyorum? Pardon.
Yanlış söylemiyorsun. Sen anladığını söylüyorsun. Psikodrama sanki bütün okyanus gibi ancak böyle baktığın perspektiften görebiliyorsun. Psikodrama dışarıdan hiç konuyla ilgisi olmayan bir insana şunu diyebiliriz. Hani bir grup psikoterapisi yöntemi. Bir grup psikoterapisi yöntemi ve varoluşçu bir teknik. Bir felsefesi var. Pek çok işe yarayan bir aygıt aslında. Hani İngiliz anahtarı gibi pek çok işe yarayan bir aygıt. Bu anlamda hani tek bir mesleğin kullanımına ait bir yöntem de değil. Hani böyle kapsayıcı, kavrayıcı bir yöntem.
Tabii sadece tedavi veya grup terapisi
evet,
birçok evet, şeyde kullanılabilir.
Evet. Benim aslında psikodrama ile karşılaşmam biraz tesadüf oldu. Fakat Jacob Levi Morano ki psikodramanın kurucusu Viyanalı ve Freud'un çağdaşı aslında. Freud'da karşılaşmışlar bile sağlığında. Jacob Levi Morano hiçbir şey tesadüf değildir demiş onun sözü. Hayatta hiçbir şey tesadüf değil. Gerçekten bu bir karşılaşma. O evrenin o anında, kozmosun o noktasında, o zamanda bir karşılaşma oldu benim. Ve ben gerçekten çok seviyorum. Çok sevgili hocalarımdan eğitim alıyorum 3 yıldır. Dördüncü yıldayım. 7 yıllık bir eğitim. Bilmiyorum 7 yılda tamamlanır mı?
Eğitim çok zor bir eğitim. Yani evet. Bir psikoterapist, yani bireysel terapist daha kolay olursunuz. Öyle diyeyim. Tabii, tabii. Hani ben öyle söyleyeyim.
Öyle bir hedefim
cidden
olsaydı o daha
tez
kolay
falan, bir olmuş. Bizim hocamız öyle demişti. Tez gibi bir şey yazılıyor. İşte İstanbul'da enstitüsü var falan. Yani 7 yıl.
Ankara'da.
Ankara'da da. Yani acayip böyle çok. Bana şey gelmişti. Ben herhalde biraz o yüzden mi soğudum? Ben bunu yapamam mı dedim acaba? Ne yaptım? Ama şey olarak
gerçekten.
Tiyatral, ben hani lisede tiyatro uyarlamış, sahne ekonomisi yapmış biriyim. Ama böyle yani o şey çok hoşuma gitti. Şunu hissettim çünkü. Bu bireysel psikoterapi dediğimiz olay bizim çok yani biraz batı kültüründen ileri gelen, bireyselci kültürlerden
çok
ileri gelen bir şey.
Çok entelektüel, bireysel.
O öyle kalabiliyor. Hepsi değil. Evet. Her terapiler için değil. Şey yapmayayım ama bu bana çok hoşuma gitti. Mesela ben de yakın zamanda temel düzey şema terapi eğitimi aldım. İşte Uluslararası Şema Terapi Derneği var. O da öyle. Bu ikisi çok sevdim. Çünkü çok güzel böyle formal oturmuş şeyleri. Birisi şey diyemiyor. Ben psikodramatistim diyemiyor. Hani bizim Türkiye'deki hani kişisel gelişim herkes gibi. Öyle yapamıyor yani. İşte şema terapisi de öyle. O çok sevdim. Uluslararası böyle bir standartları belli. Temel eğitimini aldım. Şimdi süpervizyon altında danışan göreceğim. Görüyorum daha doğrusu. Danışanlarımı da görüyorum. Mesela onda da çok sevdiğim iki yöntem. Bir tanesi çift sandalye ya da boş sandalye tekniği. İşte kendi içinizdeki diyelim ki işte çocuk yanınızda veya şema sesinizle konuşuyorsunuz. Yani ben böyle konuşuyorum. Başka sandalyeye geçiyorum. Ötekini oynuyorum. Mesela gene psikodramadan aldığı şemanın Jeffrey Young geliştiriyor. Jeffrey Young ve arkadaşının psikodramadan aldığı bir şeylerden biri bence. Bir diğeri mesela ingeleme yöntemi. O da çok hoşuma gidiyor. Yani hayal edip gözleri kapatıp o anıya gitmek, o anıyı tekrar yaşamak. Bu tarz taktikler çok güzel ya. Tamam. Hocam şöyle yapalım.
Libido konusuna bir girelim.
Evet.
Sunayım, bir 15 dakikanızı alayım. Ben bildiğimi biraz ısırayım.
Estağfurullah. Bekliyoruz.
Share screen dedim. Application window. Aha, görmedi. Eyvah.
PowerPoint mi?
PowerPoint'imi görmedi.
Full o zaman tam ekran deyin hocam. Full screen yaparsınız. Bizi o anda görmezsiniz anlatırken.
Tamam. Ama onu da seçmem gerekiyordu. Tamam.
Siz tam ekran yapın. Ben ona göre ekrana vereceğim.
Şu an tam ekran yaptım.
Tamam. Geliyor hocam.
Oldu mu? Geliyor,
evet,
tamam.
Alttaki şeyde hide deyip saklarsanız.
Şunu.
Evet. Ha, tamam. Evet, tamam. Sizdeyiz hocam.
Tamam, peki. Şimdi libido konusuna bir giriş yapalım. Libido bir psikoanalitik bir tanımlama. Freud'a borçluyuz bu tanımlamayı. Pek çok insanın yaşam sevinci, varlık sebebi, anlamı, işte sabah yataktan kaldıran şey, motivasyon filan, hani o zamana kadar çok tanımlanmış ama ilk defa bunu içsel bir güç olarak, bir enerji olarak tanımlayan kişi Freud. Ve libido tanımlamasında kendisini libo, leibe, Almanca sevmek demek. işte tutku, aşk neyse işte, Eros'tan ayırt ederek bir hani sağ kalmanı sağlayan bir varlık ve libidoyu artısı eksisiyle böyle bir iki uçlu bir olgu olarak tanımlıyor. Yapıcı bir güç, yıkıcı bir güç olarak işte Eros ve Thanatos gibi. Her neyse, libido, yo Freud'a borçluyuz bu. Libidoyu duymuş olabilirsiniz. Çok sağdan soldan hani libidi diye dalga geçmiş de olabilirsiniz. Fakat ben bu pandemi döneminde Stanford Üniversitesi açtı bütün derslerini ulaşıma YouTube üzerinden. Ben Profesör Robert Sapolsky'yi orada tanıdım. Birkaç dersini dinledim libido üzerine. Dedi ki Robert Sapolsky, ya libido eski bir laf. Hani bu konuyla ilgili biraz biliyorum diyorsanız, yani cinsellik bilimiyle ilgili biraz böyle İşte mürekkep yalamış bir tabirle konuşmak istiyorsanız attraktivite, proseptivite ve reseptivite tanımlamalarıyla konuşacaksınız diyor, dedi. Ben de Robert Hoca'nın o dersini dinledikten sonra ay ne ki bunlar dedim. Yani reseptivite biliyorum, reseptörü olması bir kişinin, almacı olması, onu alıcı olması. Proseptivite ne ola ki? Hani attraktivite de tamam, hadi çekicilik, bizim Türk tanımlamasına göre ten uyumu dediğimiz laf attraktivite herhalde. Ay ne ki bunlar dedim. Ondan sonra çılgın araştırmalarım sonucu gerçekten bunun hayvan üremesi, animal sexual behavior'a dair tanımlamalar olduğunu öğrendim. Şimdi size biraz onları anlatayım. Şimdi seks bilimi dedik. Seks bilimi biliyoruz ki, bunları ben daha önce anlatmıştım, bu kanalda da var. Tekrar üstünden şöyle geçmeyeyim. Biz Virginia Johnson ve Milly Masters'la tanımladık seks bilimini. Kinsey'in raporları, sonra Masters ve Johnson. Ondan sonra Basso'nun ve Helen Kaplan Singer'in istek fazını eklemesiyle bir cinsel siklus tanımlamamız var bizim insan için.
Cycle, İnsandaki, döngü değil mi?
Böyle evet, döngü. İnsandaki bunu tekrar şöyle bir kısaca hatırladım. William Masters ne yaptı? Bütün vücuda elektrotlar koydu. Perineye, abdomene, işte gluteal bölgeye, her neyse. Ve kasların gerilimini ölçtü. Ve gördü ki cinsel uyarım başladığı zaman her ne şekilde başlatıyorsun onu. Mastürbasyon da olabilir, herhangi bir videoda görsel uyaran da olabilir ya da fantazi de olabilir. Herhangi bir cinsel uyarım başladığı zaman perine kaslarında özellikle artan bir gerilim oluyor. Ve buna excitement ya da işte uyarılma fazı diyor. Uyarılma fazından sonra kaslar gerildi. Uyarılma devam etmesine rağmen kasların daha fazla gerilemediği bir status var. Buna plato fazı diyor. Ondan sonra ritmik kasların kasılmasıyla bir cinsel zevkin doğru orgazm, climax diye tanımlıyorlar onlar. Onu tarif ediyor. Ondan sonra da kasların tekrar dinlenme potansiyeline, yani gevşediği relax, rezolüsyon fazı. Böyle dörtlü bir faz tanımlaması yapıyor Masters ve Johnson. Daha sonra ruh sağlığı uzmanları sazı eline alıyor. Tamam, teşekkür ederiz. Hani çok güzel bir biyolojik bakış açısı sundunuz ama bu işi beyinden ayıramazsınız. Bunun bir istek fazı var. Şurada masum görünüyor mu acaba?
Görünüyor hocam, masum.
Görünüyor. Şimdi eğer sizin isteğiniz yoksa bile cinsel uyarılma varsa... cinsel uyarılma görünür isteği arttırabilir. Bu da içsel isteğe de indirekt olarak etki edebilir. Eğer bir kişi, şimdi cinsel istek cinsel siklusun bir kısmıdır. Bunu ayıramazsınız. Mutlaka olmalı şeklinde tanımlıyor. Cinsel istek hormon bağımlı içsel olabilir. Ki bu çok biyolojimizle ilgili bir şey, çok beyin metabolizması ile ilgili, otonom sinir sistemi, enerji metabolizması, hormonlar vesaire. İçsel istek çok bununla ilgili bir şey diyor. Ve bu senin cinsel uyaranlara alıcı olmanı sağlayan bir şey şeklinde tanımlıyor. Fakat bu var ya da yok. Cinsel uyarılma bir şekilde başladıysa görünen istek, çünkü fizyolojik bir değişim oluyor cinsel organlarda. Bir görünen istek, kadın istek ya da erkek, işte ben kadın diyeceğim, kusura bakmayın çünkü kadın doğum uzmanıyım. Konfliktimi burada belirtmek istiyorum. Görünen istek şeklinde bir hani arzulu bir duruş, bir ıslanma, bir cinsel organlarda ereksiyon, bir görünen istek ve sonuç olarak bu görünen istek aşikar halde bir aktivite ile sonlanırsa ödül ile rewarding, yani beyine dopamin salgılanmasını sağlayan bir çeşitli şeyler. Bu ödüller cinsel olabilir, orgazm gibi, doyum gibi, haz gibi, cinsel olmayan olabilir, işte kocasını elinde tutmak gibi vesaire. Ve bu da tekrar öğrenme, işte davranışsal pekişme gereği.
Ben böyle böyle böyle yaptım. İyi oldu.
Evet, devam edebilirim. Evet, evet. Sonuçta bu devam ettiren bir şey. Ve bunu böyle daha böyle sirküler, hani lineer değil de sirküler bir durum olarak tarif ediyorlar.
Şimdi reseptivite şey mi peki hocam? Bir geri gelirseniz.
Geliyorum. Oraya geleceğim. Reseptiviteye
tamam.
Geleceğim.
Yani
isteğin başı, her şey reseptiviteyle başlıyor aslında. Anlatacağım onu.
Tamam.
Şimdi çok kısa anlatacağım orayı. Zaten çok daha detay anlatmayacağım. Bu benim kadın cinsel isteğiyle ilgili, kadın cinsel isteksizliğinde kullanılan ilaçlarla ilgili hazırladığım bir sunum da, çok oralara girmeyeceğim. Kısa 5-6 tane daha slide göstereceğim ve bitireceğim. Şimdi bu Robert Hoca'nın dersini bayağı güzel not aldım, tuttum size. Şöyle şu şekilde de slide'a geçirdim. Şimdi bir davranış görüyorsunuz en sonunda. Bu davranış cinsel aktivite olabilir. İşte kızın elini tutmak olabilir. İşte efendim öpmeye davet etmek olabilir. Her neyse, bu bir davranış sonuç olarak. Bu cinsel aktiviteye başlama davranışı. Bunun hemen öncesinde beynimizde bir nörobiyolojik olay oluyor. Bu yapılan çalışmalarla tutarlı olan bir şey. Ve bir sürü bir dünya çalışma var bu konuyla ilgili. Herhangi bir konuda karar verdiğiniz zaman, işte blackjack oynuyorsun, tekrar kart isteyeceğim. Buna karar verdiğin zaman aslında çoktan beyninde bir sinaptik bağlantılar ve bir şeyler olmuş oluyor. Yani saniyeler öncesinde aslında zihninde onun kararını vermiş oluyorsun beyninde. Yani bir nörobiyolojik hadise var zihninde hemen öncesinde, davranışın hemen öncesinde. Bu davranışı sağlayan şey bu nörobiyolojik değişim zaten. Bunu yapan şey bir stimulus, bir uyarı, bir ateşleme. Bir nöron ateş yapıyor, kolunu at kızın kafasına doğru. Bir ateşleme, bir stimulus. Şimdi bu stimulus çok büyük bir kısmı limbik sistemde olan, yani beynimizin duygusal, daha doğrusu memeli beyni dediğimiz duygusal kısmında olan hormona duyarlı kısımlardan kalkan uyarılardan kaynaklanıyor bu stimulus çoğu. Yani kişinin o anki hormonal statüsü çok önemli. Belli bir miktar testosteron erkekse, belli bir miktar östrojen minimumda olsa bulunmak durumunda bu stimulusun başlaması için. Fakat bunların da hepsinin gerisinde kültürü önemli. Kişinin kültürel yapısı cinsel davranışında bütün hormonal biyoloji, nörobiyolojinin önüne geçen bir etkisi var kültürün. Kültürün kişinin cinsel davranışındaki etkilerini anlatan çok güzel memeli çalışmaları da var. Çeşitli böyle kavim, işte Afrika'da ormanlarda, iç kısımlarda kalmış, medeniyetle tanışmamış kavim davranışları da var. Mesela hani Afrika'daki pek çok kavimde kadınlar memelerini hiç örtmüyorlar. Memeler çünkü bebeğin süt emmesi için olan bir deri eklentisi. Onlar için hiçbir cinsel anlamı yok. Dolayısıyla da memeyle ilgili herhangi bir cinsel şey yok. Kalça mesela, hani kalçayı göstermek bir cinsel davet gibi algılanıyor. Ya da işte bir işte o el hareketleri var ya, çeşitli trafikte birbirimize yaptığımız falan. İşte bu el hareketlerin karşıdaki insanda karşılık bulması, bazı anlamlara gelmesi, işte kadının saçını şöyle atması, kaşını kaldırması falan, bunlar hep kültürle alakalı şeyler. Bu kültürel...
Yani öğrendiğimiz, bizim doğduktan sonra öğrendiğimiz. Nesilden olarak. Nesile de bir de öyle bir sıkıntı var, aktarılıyor.
Tabii.
Yanlış bir şey varsa aktarılıyor.
Tabii. Nesilden nesile aktarılan şeyler, bir kadın, kadın olmayı annesinden öğreniyor. Ya da işte kadın rol modeli olarak kim alıyorsa ondan öğreniyor. Şimdi ben hep hastalarıma şey derim, bir ay içerisinde yeni bir partner, her yeni partnerden sonra bir cinsel yolla bulaşan hastalıklar taraması yapalım. Hani HIV, hepatit, onlara bir bakalım. Ki bir aydan daha yeni bir partner değişmesi olmamasını tercih ederiz. Hani bu hani cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından böyle. Hani bir bilinmesi, hani kim nereden aldı, ondan sonra kim kime dumduma, HIV'di falan gibi
şey, bilmem neler. Kuluçka süreleri olur. Bir şeyleri tabii, var herhalde. Evet. Tabii. Tıbbi olarak diyoruz arkadaşlar. Şey demeyin hani.
Tıbbi
şimdi
olarak.
Biz de kültürel olarak bir aydan falan demesinler.
Heh işte, ama gene hepsi aynı kapıya çıkıyor. Yani güvenli bağlanma... Tabii ki insan, herkesin hayatı böyle dümdüz değil. Böyle dalgalanmalar olabilir. Ya ben geçtiğimiz yıl 12 partner değiştirdim yani falan olabilir yani bu her insanın. Ama her ay yeni partner değiştiriyorum. Orada bir bence psikolojik bir kırmızı bayrak da var. Yani bir intimacy avoidance mı var orada? Yani bağlanma sorunu var orada. Kişi uzun süre bağlanamıyor. Bir, acaba kaygılı bir bağlanma mı gerçekleştiriyor bütün partnerleriyle? O yüzden mi devam ettiremiyor? Yani insan biyopsikososyal bir bütün. Hepsini birbirinden ayıramayız. Bağlanma kuramı bence cinsellikle bu şekilde ilintili. Yani değişen partner sayısı.
Ya da partneriyle olan ilişkisi. Yani evet. İşte şimdi yani kaçından? Şimdi bu şöyle bir durum var. Hep yine iki dedim ya hani atlanan ne o 4D'yi kaçırılıyor. İşte hep böyle bir her şey hastalık kolay yapılıyor gibi. Bir o bir de şey. Bu bir doğru. Yani bozuklukların hiçbiri şey değil. Yani var yok bağlanma kötü değil gibi değil. Hep böyle bir doğru üzerinde 100 üzerinden kaç hani öyle diyelim. Yani diyelim ki o böyle 50 60'tan 70'ten sonra sıkıntı vermeye başlıyorsun. Mesela bir kişinin değil mi annesine ya da işte bağlanma figürüne babasına kimse ona bağlanmasında işte atıyorum %90 güvenlidir ama biraz da kalmıştır. Yaşadığı bir şeyler de var. Çünkü insanı hani böyle bir alıp da siyah beyaz bir şeye yapamadığımız için bu çıkıyor. Şimdi bu da şey olabilir. Yani bu güncel hayatında evet yani gerçekten çünkü şunu öğreniyor. Bir insanla bağ kurmanın, bağlanmanın, uzun süre şey yapmanın bir yolu var. O yolu da böyle öğreniyor. İlk bağ kurduğu bağlandığı figürle öğreniyor. Zaten bağlanma kuramı şeyi söylüyor. Biz hep işte ilkinden anlatıyoruz ama gelişim evrelerinde şey vardır diyor. İlk başta kimse yoktur. Yani bebek güler, herkese güler, gülücükler saçar, kim gelirse gelsin. Sonra böyle seçici olarak bir kişiye gülmeye başlıyor bir bağlanma. Belli bir yaştan sonra da çoklu bağlanmayı bekliyoruz. Yani nedir? İşte hem anne babasını sevecek hem kardeşini, işte ne bileyim arkadaşlarını. Bu zaten şeydi yani tek bir figür değil. Ama oradaki bağlanmada bu öğrendiği figürü illa kullanacak mı kullanmayacak mı o sıkıntı. Bunun için de bence benim şey yaptığım nokta hani şerh koyduğum nokta diyeyim ya da araştırmaların şey bulduğu nokta 4 tane şekil vardır. Bu şekil senin nasılsa oraya alnına yazılmıştır. Büyüyünce de sen işte partnerlerine böyle bağlanırsın. Ha işte bak sıkıntı oldu ya sebebi de kaçınmacısın gibi bir aşağı indirgemeye sadece bir itirazım var. Yoksa şey değil cidden bunlar oluyor görüyoruz deneylerle biliniyor ve oluyor. Oraya giren diğer faktörler işte şey hangi durumlarda onu şey yaptın. Mesela şema için gene konuşacak çok detayına girmeyeceğim ama bazı şeyler onu tetikliyor. Yani diyelim ki bir anne var ve hasta sürekli evde yok. O ne oluyor şimdi anneden alması gereken temel ihtiyaçları var insanların şema terapiye göre işte nedir? Duygusal olarak gereksinimleri var. Duygusal yoksunluk yaşamış olabilir. Yani alması gereken sıcaklığı şeyi ya istediği kadar alamadı. Yani ya anne orada fiziksel olarak yok ya da sizin de başlığınız var ama yok. Yani var ama soğuk davranıyor, gerekli ihtiyaçlar karşılanmıyor. Şimdi onun her zaman o aktive olmuyor. Ama anneye benzer bir figür karşısına çıktığı zaman, benzer bir durum olduğu zaman o bağlanma şekli ya da işte o şema bir anda aktif oluyor. Yani demek istediğim şu, evet bağlanma kuramı etkili ama partnerin onu ne kadar uyandırdığı, tetiklediği, ne kadar o bağlanma figürlerine benzediğiyle alakalı. Eğer çok benzer bir figürse zaten beklediğimiz evet yani kaçınmacıysa bu çocuk, küçükken burada da kaçınmacı olabilir demek. Ama bu bir bozukluk değil. Sizin de dediğiniz gibi biz orada bir şey yapıyoruz. Bir not. Bir yazayım ben bunu. Burada bir çok partner sık değişmiş. Ya da hiç olmamış. Ya da az olmuş. Var ama ya da mesela şey diyor hani çocukluk aşkın. Hani hep uzun sürmüş. Hepsinde böyle bir aşırı uçlarda bir soru işareti koymakta. İncelemekte fayda ama her zaman altından patoloji çıkacak demek değil. Bozukluk çıkacak evet, demek değil. Ben de o şekilde söylemiş olayım. Burak merhaba, hoş geldin.
Kusura bakmayın hocam. Bugün aracım bozuldu. Çok yani uyuyakalmışım. Cevdet sağ olsun zaten sizin için daha iyi oldu böyle olması aslında. Ben burada size hoş geldiniz diyorum tekrardan. Sizi görmek çok güzel. İki yayındır yayını ben yapamıyorum. Normalde biz başlamıştık ama o kadar güzel gidiyor ki hiç sırıtmıyor. Yani seri olması başlı başına ve bu serinin bir şekilde desteklenebilmesi. Bugün Cevdet, önceki hafta işte başka sunucumuz çok güzeldi. Evet. Siz az önce Yahudi kültür derken aklıma şu geldi hocam bağlanmayla ilgili. Ben soru sorup geri çekileceğim. Belki de Cevdet şöyle bir şey olabiliyor mu ya da Müjdegül hocam? Bir şey üzerinden birbirine bağlanma insanların bir sembolik değer bulması. Harari'de en çok ondan bahsediyor ya. Bir futbol kulübü de olabilir bu. Bir cemaat de olabilir işte bu Yahudilerin şeyinde. Mesela Harvard'ı koydum az önce.
Onu sen koydun değil mi?
Yani annesinin sözüne hiç çıkmayan bir erkek. Tam dediğiniz gibi. Yani birebir değil ama çoklu kişiyi bağlamanın da bir yöntemi merkezi bir oluşum olması. Belki bu da çok önemlidir bilmiyorum. Aklıma o gelmişti.
Daha ortak yayına mı alsak ne yapsak?
Yok, yumuşatacak bir kelime bulamayacağım. Bağnaz biraz.
Ne konuda hocam?
Bir anal seks sağlıklı değildir falan diyor yani. Öyle bir şey diyemezsin bir hekim.
Ya bunu o zaman netleştirelim. Ben de şimdi kafam karıştı. Siz bir değil ya. Yani biri bir A diyor, biri B diyor.
Anal seks sağlıklı diyorum. Hani alalım yapalım demiyorum. Öyle bir şey demiyorum.
Anladım.
Bir hekim olarak bu sağlıksızdır diyemezsin. Medikalize etmek bu.
Ha, tamam.
Anal seks bir gerçek yani. Bunu inkar edemezsin. Bugün acil servislerde çalışan, genel cerrahide çalışan pek çok insan ya bir kere cinsel aktivitelerin, dünyadaki bütün cinsel aktivitelerin %50-60'ını içeren bir konu bu konu. Yani ve bir sürü de şeyleri var yani detayları var işte rimmingleri, şunları bunları işte lavmanları falan filan konu derin aslında o konu.
Bugün işte G noktasına gelince ben direkt sizin programa
tutum edelim hocam yani bu de kesinlikle dedim. Konuşmaları. O yüzden pek hani bir araya gelmesek iyi olur diyemem de içim şişer. Çünkü ben yani çok susmayı çok öğrendim Burak. Yıllardır susuyorum.
Ya biz o şeyi yapamıyoruz hocam. Cevdet'in hayaliydi o. Çok istiyordu böyle İngiliz tipi tartışma ortamı sunabilmek. Yani işte Cevdet
ya mesela ben şeyi merak ettim şu an. Mesela işte hocanın atıyorum dese ki işte ben şunun için diyorum bak böyle çalışmalar var. Müjdegül Hoca da dese ki işte bak böyle böyle bu yüzden. Mesela böyle görebilsek hani o hoşuma giderdi benim açıkçası.
Yani G-Spot'la ilgili gösterdiği yayınlara baktım ben. Yani bir tane bir Allah selam
hayır şu hocam yok şu ya an buradan İstanbul'da şey bir
hocanın
ona girmeye gerek yok şunu demeye çalışıyorum.
Yani kreatif yayınlar böyle pozitif kanıt.
Gösterdiğinin dışında belki vardır hani sorulduğu zaman hazırlanıldığı zaman ikiniz de onu merak ediyorum. Yoksa buradan siz ona diyeceksiniz o size diyecek o bir anlamı yok
gerçekten. Ne bileyim bilmiyorum gereksiz bir kalp kırmaya gidebilir hani G-spot var mı yok mu diye böyle.
İki doktor bu yüzden küstü.
O zaman yani Celit görüyor musun bak tıp dünyasında da ayrılıklar var görüş olarak.
Olmaz. Ben hani onu hissettiğim için çok böyle şey yapmıyorum. Herkes böyle tamam. Berk Hoca'yla yayın yap, Berk Hoca'yla bilmem ne. Ben Özer Uval Çakıcı, ürolog kendisi. Yani onunla yayın yapıyorum mesela. Mesela onunla bir 3-4 bölüm yayın yaptık biz YouTube'da. Onunla yayın arasında ya niye öyle dedin ya falan diye böyle tartışabiliyoruz. Fakat Berk'ten öyle bir vibe almadım. Bilmiyorum belki de tartışıyordur. Belki de çok açıktır.
Anladım,
belki de
anladım.
Ya Müslüman bir ülkedeyiz. Ben anal seksle ilgili nasıl demeyeyim falan diyor olabilir bilmiyorum. Fakat hani onu bir bence bir hekimin bir gerçeklik olarak insanın ya insan yani insanın bir parçası olarak kabul etmemiz lazım. Yani ister
ya sünnet sorulduğunda mesela biraz böyle şey oluyoruz yani. Hani dini yönlerinden mi soruluyor
yani
acaba?
Belki tahmin ediyorum ben. Bir şeyini seyretmedim mesela. Ne diyor sünnetle ilgili bilmiyorum ama çıkarsam yani, yapabiliyorum. Böyle ön yargım oluştu çünkü hakkında.
Sünnetle ilgili şöyle en son konuştuğumuzda Dünya Sağlık Örgütü
olabilir yani.
Dünya Sağlık Örgütü zararsız olmadığını hani hatta iyi olduğunu tavsiye ediyor gibi bir şey olmuştu en son.
Öyle değil. Biz konuştuk özelde ben açıkçası konuyla ilgili review'ları son şeyleri
bu
çok iyi biliyorum.
Bu üç konu benim içimde yarım kalmıştı. O yüzden getirdim şimdi. Sünnet konusu, evet, cin noktası ve anal seks olayı. Evet. Üç ben de katılmadım onlarda da şimdi şey de demiyorum. Yani mesela sizde de olmuştur. Cedet diyor mesela güzel oluyor. Ben genelde yorumu açık bırakıyorum. Hani konuk anlatır, izleyici yapar.
Ama kaynak belki avukat pek hani saplamadan geçmiyor. Orayı bir saplıyor. Sağlıksızdır.
Anladım.
İyidir.
Ya orada ben işte çok şey tutmaya çalışıyorum hocam teknik hani sadece yorum eklemeden mesela zor oluyor tabii ama genelde eklemiyor sağ olsun ama işte bu şey konusunda mesela sünnet 3 konu biraz açık kaldı onları söyleyeyim yani bu arada.
O konuyu konuşmak istersen bak Özer'le konuşabilirsin mesela Özer açıktır.
Olur onu söyleyecektim yani Özer hocayla da bir ayrı bu 3 konuyu sadece en azından konuşmak isterim farklı bir görüşü olması açısından. Çok daha mantıklı benim için yani.
Ya anal seksle ilgili konuşayım bilmiyorum. Sonuçta anüs kimin uzmanlık alanına girer ki?
Yani.
Yani. Ya biz de bunu içeriden tespit etmek, teşhis etmek çok zordu Burak. Yani ama artık böyle bu gözle bakmaya başladığımdan beridir psikodrama gerçekten çok acayip bir virüs kanına girdikten sonra bir daha çıkmıyor.
Denk
yani bir şeyi gördüğüm zaman tespit edip onu teşhis edip yani dile getirmek ihtiyacı hissediyorum. Yani eril şiddeti gördüğüm yerde bak bu eril şiddet, bu söylediğin eril şiddet, bu yaptığın bana flört şiddeti, bak sözümü kestin falan gibi böyle bunu hep söylemek istiyorum artık. Onu da gördüğüm zaman yani söylemeden geçemeyeceğim. O ki hani açıkça söylediniz. O kendisi bana hiç bir şekilde ulaşmaya çalışmadı. Ben de hiç çalışmadım. Bir araya gelirsek birbirimizi kırabiliriz yani. Ben de söyleyemeyip içime kaçıp sinir olabilirim sonra.
Tamam tamam hocam. Bu arada Master of Sex'in ikinci sezondayım. Yani bir duraksadım, müthiş ya. Tam aradığım diziymiş. Gerçekten evet. Saf ya, bilimsel böyle yani, çok enteresan bir dizi.
Evet, 1 saat 15 dakika dediniz, 1,5 saat yaptık.
Aynen Cedit, sen gel abi, ben altta çekeyim kendimi. Hocam çok teşekkür ederim tekrardan. Ben haftaya görüşmek üzere.
Haftaya, sevgili öbür hafta. Haftaya konuşalım.
Aynen tamam. Öbür hafta. Tamam hocam.
Evet hocam, sizi de çok tutmamak adına toparlayalım istiyorsanız. Bende şey vardı, çekicilik kuramları vardı ama süreyi biraz aştık belki. Çekici. Attraction yani öyle çevirdim.
Birkaç tane anahtar kelime alırsam ben de araştırırım, sonra belki bir daha konuşuruz çekicilikle ilgili.
Attraction şey yani iki insanın birbirine çekim duyması. Cinsel
tam
çekim.
Ten uyumu. Ten uyumu dedikleri
şey. Diye bilmiyor mu yani psikolojide?
Tabii ki ten uyumu diye bir şey yok dünyada zaten. O Türklere işte, özel bir tanımlama. Uydurmuşum yani, gene onu.
İşte yani attraction tenle ilgili değil daha. Yani tabii, daha tabii, uzaktan tabii, tabii. Görünüşle ilgili tabii. Kısmını söylüyorum. Yani niye işte onu beğendin? Yani dedik ya tamam cinsel olarak okey ya, bir sürü kadın var ya da bir sürü erkek var. Neden onu? Yani neden o kısmını araştırmış psikologlar. Bir arada ona gireriz başka bir zaman tamam. Kalan yayında istiyorsanız.
Sözün olsun o zaman, bunu söz bildim. Tamam.
Bugün uzatmamak için diyorum yani, girebiliriz şimdi.
Çekicilik konusunda yok çok artık herhalde tamam. Sabırlar. Yani sizin orada saat 8.30'da, burada 11'e doğru geliyor artık yavaş yavaş.
Tamamdır. Bir bakıyorum chat'e bir soru var mı? Bu yayının önemli konusuyla ilgili. Bakalım. Evet bir bakalım. Teoristlerden uzak durun diye bütün kafamız yandı diye. Burcu Hoca şey yapmış. Elektrik kesik olmasına rağmen izliyorum demiş. Çok güzel. Siz Cansu'yla da hocam bir yayın bizde de olur. Biz isteriz yani. Meraklı olduğunuz konular. Cansu sizin Freud sevmeniz zaten diyor. Seviyordum diyor. Bir kez daha ısındım diyor şu anda. Cansu. O şekilde. Psikodrama da gerçekten güzel bir konu. Şema terapi de hakeza öyle. Uzun uzun sohbet edilir, konuşulur. Soru çok bulamadım chatte. Biraz zaman veriyorum ama galiba bu şekilde sok noktalayacağız.
Chat error vermiş.
Chat error. O kadar yani o kadar çok konulardan da bahsettik. Şey yani bu bağlanmayı ve şeyi ayrı, libido ve bağlanma kısmını kesip ayrı belki video yapar bizim. Reji buradaysa, duyuyorsa o güzel olabilir. O kısımlar ayrı video olacak kadar evet. Güzel anlattık. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam davetiniz için de. Çok güzel oldu. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim.
Görüşürüz.
Bilimle kalın. Siz de öyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Podcast dinle.